Oruç. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhisselatü Vesselam'ın oruç tutuşu. Orucun hikmeti ve farz kılınışı. Oruçtan beklenen gaye, nefsi, şehevi arzulardan alıkoyma, alışkın olduğu şeylerden koparma ve şehevi gücünü düzene sokmak suretiyle onun içinde mutluluk ve rahatın zirvesi bulunan şeyi arama ve ebedi hayatı söz konusu olan kendisini arındıracak şeyleri kabul etme istidadı elde etmesini sağlamadır. Açlık ve susuzluk nefsin hiddet ve şiddetini kırar. Açlıktan ciğerleri yanan yoksulların halini düşünür. Yenen ve içilen şeylerin yollarının daralmasıyla şeytanın insandaki dolaşım alanları da daralır. Organlarda bulunan güçlerin dünya ve ahiret hayatında bu organlara zararlı olacak şekilde tabiatın hükmüne boyun eğmeleri engellenmiş olur. Oruç her bir organı ve her bir gücü yatıştırır. Sahibine isyan edemez hale getirir ve organlar oruç gemiyle gemlenir. Oruç takva sahiplerinin gemi, muhariplerin kalkanı, iyilerin ve Allah'a yakın olanların riyazetidir. Diğer ameller arasında halisane olanı, alemlerin Rabbi için tutulan oruçtur. Çünkü oruçlu hiçbir şey yapmaz, yalnızca şehvetini, yemesini ve içmesini mabudu için terk eder. Oruç, Allah sevgisini ve rızasını tercih edip nefsin sevdiği ve lezzet aldığı şeyleri terk etmektir. Oruç, kul ile Rabbi arasında bir sırdır. Ondan başkası bu sırdan haberdar olamaz. Kullar, görünüşte oruç bozucu şeyleri kişinin terk etmiş olmasına muttali olabilir ama yemesini, içmesini ve şehvetini mabudu için terk etmiş olması hiçbir insanın muttali olamayacağı bir şeydir. İşte orucun hakikati. Orucun görünen organların iç güçlerinin korunmasında istila ettikleri vakit bu organ ve güçleri ifsad eden zararlı maddeleri kendisine çeken karışımdan onları muhafaza etmede ve onların sıhhatine engel pis maddelerin boşaltımında insanı hayrette bırakan bir tesiri vardır. Oruç, kalbin ve organların sıhhatini muhafaza eder. Şehvet ellerinin ondan çekip aldıkları şeyi onlara geri iade eder. Oruç, takvaya en büyük yardımcılardandır. Bakın, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ne diyor? Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi takva sahibi olasınız, Allah'a karşı gelmekten korunasınız diye size de farz kılındı diyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, oruç kalkandır buyurmuş ve şehevi arzusu kabarıp da evlenmeye gücü yetmeyenlere oruç tutmayı emretmiş, orucu bu şehvetin kırıcısı olarak nitelendirmiştir. Sözün özü, sağlıklı akıllar ve düzgün fıtratlar tarafından orucun faydalarına tanık olunca Allah kullarına bir rahmet, bir ihsan, bir perhiz ve kalkan olmak üzere orucu meşru kıldı. Aleyhissalatü vesselamın bu konudaki tutumu, maksadı en muazzam şekilde elde etmeyi sağlayan, nefislere en kolay gelen, en mükemmel bir tutumdur. Allah layıkıyla nafile oruçlar tutanlardan eylesin. Orucun farz kılınışı. Nefisleri alıştıkları şeylerden, şehevi arzulardan çekip koparma en meşakkatli, en zor işlerden olduğundan orucun farz kılınışı nefislerin tevhid ve namaz üzerinde karar kılıp Kur'an'ın emirlerine ısındığı vakte İslam'ın ortasına hicretten sonraya kadar gecikti. Farz oluncaya kadar çeşitli aşamalar geçirdi. Kardeşlerim, oruç hicretin ikinci senesi 624 milatta farz kılındı. Aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde 9 Ramazan orucu tutmuştur. İlk olarak oruç dileyen tutar, dileyen de her bir gün için bir yoksulu doyurur denilerek iki şık arasında serbest bırakılmak suretiyle farz kılındı. Sonra bu serbest bırakmadan orucun kesin bir şekilde farz kılınışına geçildi ve yemek yedirme hakkı oruç tutmaya güç yetiremeyen aşırı yaşlı erkek ve kadınlara tanındı. Bunlar oruç tutamazlar ve her bir gün için bir yoksulu doyururlar. Hasta veya yolcu olan kimselerin orucu bozup sonra kaza etmelerine izin verdi. Kendilerine bir zarar gelmesinden korkan hamile yahut emzikli kadınlara da aynı izin verildi. Hamile yahut emzikli kadınlar çocuklarına bir zarar gelmesinden korkarlarsa hem kaza ederler ve hem de her bir gün için bir yoksulu doyururlar. Çünkü bunların oruç yemeleri bir hastalık korkusuyla değildir. Sıhhatli oldukları halde orucu bozmaktadırlar. Bu yüzden de İslam'ın evvelinde sıhhatli kimsenin oruç tutmamasında olduğu gibi burada da bir yoksulu doyurmak zorunlu sayılmıştır. Oruç 3 aşamadan geçmiştir. 1. Oruç tutma veya bir fakiri doyurmak arasında serbest bırakılma özelliği taşımak suretiyle farz kılınışı. 2. Kesin farz kılınışı, ancak oruçlu kimse yemek yemeden uyursa ertesi geceye kadar yemesi içmesi haramdı. Ancak bu haramlılık 3. aşamada neshedildi. 3. Son aşama, kıyamete kadar meşru olarak kalan da bu şeklidir. Visal orucu. 1. Ramazan ayındaki ibadetleri. Aleyhissalatü vesselam Ramazan ayı gelince türlü türlü çokça ibadet ederdi. Cibril Ramazan'da onunla karşılıklı olarak Kur'an okurdu. Cibril'le buluştuğu zaman aleyhissalatü vesselam hayır yapmada esen rüzgardan daha cömert olurdu. O insanların en cömertiydi. En cömert olduğu zaman da Ramazan ayı idi. Bu ayda bol bol sadaka verir, iyilik yapar, Kur'an okur, namaz kılır, zikir çeker ve itikafta bulunurdu. Visal orucu tutması. Ramazan'a mahsus olmak üzere diğer aylarda yapmadığı ibadetlerden yapardı. Hatta zaman zaman bu ayda gece ve gündüz saatlerinde ibadete daha çok vakit ayırabilmek için visal orucu tutardı. Ashabını ise visal orucu tutmaktan men ederdi. Kendisine "ama sen visal orucu tutuyorsun" dedikleri vakit onlara "ben sizin durumunuzda değilim. Ben Rabbimin katında gecelerim olur. O beni yedirir ve içirir" cevabını vermiştir. Kardeşlerim, visal orucu 3 gün arka arkaya iftarsız oruç tutmaktır. Evet. Azıcık tecrübe ve şevki bulunan kimse kalp ve ruhun gıdalarını almalarıyla cismin pek çok hayvani gıdaya ihtiyaç duymaz hale geldiğini bilir. Hele muradına ermiş, sevgilisiyle gözü aydın olmuş, sevgilisine yakın olmanın mutluluğuna ermiş, sevgilisinin lütufları, hediyeleri ve armağanları her an kendisine ulaşan, sevgilisi lütufkar, onun işine özen gösteren ve kendisine tam muhabbeti yanında ona en üst derecede ikramlarda bulunan mesut, bahtiyar kimse bunu elbet daha iyi bilir ve anlar. Bütün bunlar şu seven kimse için en muazzam gıdalar değil midir? Peki sevgilisinden daha büyük, daha muazzam, daha güzel, daha mükemmel, ve insanı daha muazzam bir şeyin bulunmadığı bir aşığın kalbi sevgilisinin muhabbetiyle dolar. Onun muhabbeti kalbinin ve uğuzlarının bütün hücrelerini sarar ve sevgilisinin muhabbeti muazzam bir şekilde onun benliğini kuşatırsa. İşte sevgilisine karşı bu halde bulunan kimse için ya ne demeli? Sevgilisinin yanında bu aşığı sevgilisi gece gündüz yedirmiş içirmiş olmaz mı? Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam, ben Rabbimin katında bulunuyorum, o beni yedirir ve içirir buyurmuştur. Bu ağızla yeme içme olsaydı aleyhissalatü vesselam visal orucu tutmaktan öte oruçlu bile olmazdı. Hem bu geceleyin olsa o zaman visal orucu tutmuş olmaz ve kendisine ama sen visal orucu tutuyorsun diyen ashabına ben sizin durumunuzda değilim demez. Ben visal orucu tutuyor değilim derdi. Oysa aleyhissalatü vesselam onların kendisinin visal orucu tuttuğunu söylemelerini kabullenmiş ve aradaki farkı belirtmek suretiyle ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir ve içirilirim demiştir. Visal orucunun hükmü bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hastır. Çünkü onun kendisine has ibadetleri vardı, ümmete yasaktır. Bunlardan birisi gece namazı ona farzdı, bize nafiledir dilersek. Visal orucu da kendisine farzdı, bize ise men etmiştir. Ramazan hilalinin görülmesi, rüyeti hilal. Hilal görülünce oruca başlaması. Aleyhissalatü vesselam ancak ya hilalın muhakkak bir surette herkes tarafından görülmesiyle ya da bir tek kişinin şahidinin tanıklığıyla Ramazan orucuna başlardı. Nitekim bir keresinde İbn Ömer'in şahitliğiyle, bir keresinde bir bedevinin şahitliğiyle oruca başlamıştır. Onların haberlerine itimat etmiş ve şahitlik ederim sözünü söylemelerini teklif etmemiştir. Şayet bu iş bir ihbar ise Ramazan'da bir tek kişinin haberiyle yetinilmiş demektir. Eğer şahitlik konusu ise şahit de şahitlik ederim demesini teklif etmemiştir. Şayet hilal görmez ve hiç kimse de hilali gördüğüne şahitlik etmezse Şaban ayını 30'a tamamlardı. 30. gece görüş alanına bir sis yahut bulut girer de hilali göremezse Şaban ayını 30'a tamamlar, sonra oruç tutardı. Hava bulutlu olduğu gün oruç tutmaz, oruç tutulmasını da emretmezdi. Aksine hava bulutlu olduğunda Şaban ayının günlerinin sayısını 30'a tamamlamayı emreder, aynen öyle de yapardı. İşte yaptığı, işte emri bu. Aleyhissalatü vesselamın eğer hava kapalı olur, hilali görmenize bir engel bulunursa hilal için takdir yapın buyurmasıyla çelişmez. Çünkü takdir burada ölçüp hesap etme demektir. Bundan maksat da ikmal etme, tamamlamadır. Aleyhissalatü vesselam sayıyı ikmal edin, tamamlayın buyurulmuştur. İkmalden maksat da hava kapalı bulunan ayın günlerinin sayısını 30'a tamamlamaktır. Şaban ayının sayısını tamamlayın buyurmuştur. Yine bir hadiste hilali Ramazan hilalini görünceye kadar orucu tutmayın ve hilali yani Şevval hilalini görünceye kadar da orucu bozmayın. Şayet hava kapalı olursa sayıyı 30'a tamamlayın buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan'dan önce oruç tutmayı, hilali görünce oruç tutun ve öteki hilali görünce orucu bozun. Eğer hilalle aranızda bir bulut girerse 30'a tamamlayın buyurmuştur. Şek günü orucunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Şek günü nedir? Hilal gözüktü mü? Gözükecek mi? Şayet gözükürse ben bugün oruçluyum. Gözükmezse nafile bir oruç tipinde niyetlenmeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz yasaklamıştır. Aleyhissalatü vesselamın iftar edişi. Aleyhissalatü vesselam halka bir tek Müslüman erkeğin şahitliğiyle oruca başlamayı ve iki kişinin şahitliğiyle de oruçtan çıkmayı emrederdi. Bayram namazı vakti çıktıktan sonra iki şahit Şevval hilalini gördüklerini tanıklık etseler aleyhissalatü vesselam orucu bozar ve insanlara da orucu bozmalarını emreder. Ertesi günü bayram namazını vaktinde kıldırırdı. İftarda acele eder ve acele davranılmasını teşvik ederdi. Kendisi sahur yemeği yer, sahur yemeği yenilmesini tavsiye ederdi. Sahuru geciktirir, geciktirilmesini de teşvik ederdi. İftarı hurma ile, bulunmazsa su ile açmayı teşvik ederdi. Bu aleyhissalatü vesselamın ümmetine şefkatinin ve onlar için hayır istemesinin nedenini tam olduğunu gösterir. Çünkü mide boş iken tabiatı tatlı şeyi verme, o şeyin tabiatının kabul etmesine ve güçlerin özellikle görme gücünün ondan yararlanmasına daha iyi sebep olur. Görme gücü tatlı şey ile kuvvet kazanır. Medine'nin tatlısı ve reçeli hurmadır. Medineliler yanında hurma gıdadır, katıktır, yaş hurma meyvadır. Suya gelince, oruç tutunca ciğerde bir tür kuruluk meydana gelir. Su ile ıslatıldığında bundan sonra gıdadan yararlanması doruk noktada olur. Bu yüzden susamış aç kimsenin yemekten önce biraz su içip sonra yemek yemesi daha uygundur. Hurma ve suda kalbin iyileşmesine tesir eden bir özellik vardır ki bunu ancak kalp doktorları bilir. İftar duaları. Aleyhissalatü vesselam akşam namazını kılmadan önce iftar ederdi. Bulursa birkaç hurma ile, onu bulamazsa birkaç kuru hurma ile, onu da bulamazsa birkaç yudum su ile orucunu açardı. Orucunu açarken Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, rızkınla orucumu açtım, oruçlarımızı kabul et. Sen şüphesiz her şeyi işitir ve bilirsin diye dua okuduğu rivayet edilmiştir. Yine aleyhissalatü vesselam Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, rızkınla orucumu açtım diye dua etmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruçlunun iftar vakti yaptığı bir dua vardır ki o dua reddolunmaz buyurmuştur. Rabbim açarken unutmayanlardan eylesin. Oruçlunun sakınacağı şeyler. Aleyhissalatü vesselam oruçlunun cinsel ilişki ifade eden çirkin sözler söylemesini, şamata etmesini, sövmesini ve kendisine sövüldüğünde karşılık vermesini yasaklamış, ona söven kimseye ben oruçluyum diye cevap vermesini emretmiştir. Orucu iki şey bozar, yeme içme ve cinsi münasebet. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim bir gıybet yapmışsa ha oruç tutmuş, ha haç kalmış, aç kalmış buyurmuştur. Ramazan'da yolculuk. 1. Ramazan'da yolculuğa çıkması. Aleyhissalatü vesselam Ramazan'da yolculuğa çıktı. Hem oruç tuttu hem de tutmadı. Sahabeleri oruç tutup tutmama arasında serbest bıraktı. 2. Savaşta oruç. Düşmanlarına yaklaştıklarında onlara karşı savaşta güç elde etmeleri için sahabelere orucu yemelerini emrederdi. Böyle bir durumla mukim iken karşılaşılsa ve oruç yenildiği takdirde düşmanla karşılaşmaya güç elde edecek olsa bu halde Müslümanlar oruçlarını bozabilirler mi? Aleyhissalatü vesselamın bu hareketiyle evet bozabilirler. 3. Ramazan'da çıktığı gazalar. Aleyhissalatü vesselam en muazzam ve en büyük gazaları olan Bedir ve Mekke fethi gazalarına Ramazan'da çıktı. Ömer bin Hattab diyor ki Aleyhissalatü vesselamla birlikte Ramazan'da iki gaza yaptık. Bedir ve Mekke'nin fethi. Her iki gazada da oruç tutmadık buyurmuştur. Yolculukta oruç. Aleyhissalatü vesselam oruçlunun orucu bozabileceği mesafe için bir sınır koymamıştır. Ve bu konuda Aleyhissalatü vesselamdan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam seferdeyken oruç tutmuş, terk etmişti ve onun ashabı da yolculuğa çıktığında hem tutmuş hem terk etmiş ve hiç kimse birbirini kınamadı buyurmuştur. Oruçlunun bazı fiilleri. 1. Oruçlunun hanımını öpmesi. Aleyhissalatü vesselamın hanımlarıyla cinsi münasebetten sonra cünüp bir halde fecir vaktine kadar durduğu da olmuştur. Fecirden sonra gusleder ve oruç tutardı. Ramazan ayında oruçlu iken bazı hanımlarını öperdi. Oruçlunun öpücüğünü suyla mazmaza yapmaya benzetmiştir. 2. Yeme, içme ve kan aldırma. Unutarak bir şey yiyip içen kişinin orucunu kaza ettirmemesi de Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Zira bu kimseyi Allahü Teala yedirip içirmiştir. Bu yeme ve içme işi kula nispet edilmemiştir ki bununla orucu bozmuş olsun. Ancak bizzat kendi işlediği bir fiil ile orucunu bozmuş olur, unutarak yiyip içmesi uykuda yiyip içmesi gibidir. Dolayısıyla uyuyanın fiili için herhangi bir mükellefiyet olmadığı gibi unutanın fiili içinde yoktur. Şu fiillerin orucu bozduğu konusunda bir şeyler aktarılmıştır. Yeme, içme, kan aldırma ve kusma. Fakat sadece yeme, içme ve cinsi münasebet orucu bozar. Bunun dışında bir şey orucu bozmaz. Aleyhissalatü vesselamın nafile oruçları. 1. Şaban ayında oruç tutması. Aleyhissalatü vesselamın galiba hiç iftar etmeyecek denilinceye kadar oruç tuttuğu da galiba hiç oruç tutmayacak denilinceye kadar oruç tutmadığı da olurdu. Ramazan'dan başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirdiği veya hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu kadar çok oruç tutmadı. Hiçbir ayda oruçsuz geçirmedi. 3 aylarda da bugün bazı insanların yaptığı gibi devamlı oruç tutmadı. 3 ayların tamamını oruçlu geçirmedi. Recep ayını kesinlikle oruçlu geçirmedi. Bu ayda oruç tutmayı müstehap da saymadı. Aksine Recep ayında oruç tutmayı yasakladığı rivayetleri de vardır. Pazartesi, Perşembe ve Eyyam-ı Biz oruçları. Aleyhissalatü vesselam pazartesi ve perşembe oruçlarına dikkat ederdi. İbn Abbas diyor ki Aleyhissalatü vesselam ister yolcu ister mukim olsun ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutardı demiştir. Yine İbn Mesud'dan Aleyhissalatü vesselam her kamera ayın parlak 3 günü Aleyhissalatü vesselam oruç tutardı demiştir. Ayşe annemiz Aleyhissalatü vesselam orucu ayın hangi günleri tuttuğuna önem vermezdi buyurmuştur. Tavsiyelerine baktığımızda her ay 3 gün oruç tutmayı, pazartesi perşembe oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir. Zilhicce orucu. Zilhicce'nin 10 günü orucuna gelince Ayşe annemiz Aleyhissalatü vesselam Zilhicce'nin 10. günü kesinlikle oruçlu görmedim buyurmuştur. Hafsa annemiz aleyhissalatü vesselam 4 şeyi terk etmemiş, aşure günü, Zilhicce'nin 10. günü ve her aydan 3 gün olmak üzere ve sabah namazının 2 rekat sünnetini terk etmemiştir buyurmuştur. Şevval orucu, Şevval ayından 6 gün oruç tutmaya gelince aleyhissalatü vesselam Ramazan'dan sonra Şevval'de 6 gün oruç tutan bütün bir yılı oruçlu tutup geçirmiş demektir diyerek bizlere bunu tavsiye etmiştir. Allah hakkıyla tutan samimi kullardan eylesin. Yani Ramazan ayı çıktığında Şevval ayının içinde 6 gün oruç tutma bütün yılı oruç tutmuş gibi sevap getireceğini söylemiştir. Aşure orucu, aleyhissalatü vesselam bugünün orucunu diğer günlerin orucuna tercih ediyordu. Medine'ye gelince Yahudilerin aşure günü oruç tuttuğunu ve bu güne hürmet ettiğini gördü ve biz Musa'ya daha layığız buyurarak aşure günü oruç tuttu. Ve bu günde oruç tutulmasını emretti. Bu Ramazan orucu farz kılınmadan önceydi. Ramazan orucu farz kılınınca aşure orucunu dileyen tutar, dileyen de terk eder buyurmuştur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk olarak tutmuş olduğu Medine'ye geldiğinde buydu. Daha sonra Ramazan orucu farz kılınınca dileyen tuttu, dileyen bıraktı. Bu Muharrem'in 10'unda tutulan bir oruçtur. Siz Yahudilere itiraz edin, bir gün evveline, bir günde ahirine ilave edin. Yani 9, 10 ve 11. günleri tutun demiştir. Arafat'ta oruç tutmaması. Arife günü Arafat'ta oruç tutmama aleyhissalatü vesselamın sünnetindendir. Bu hadis zayıf olarak gelmiş diye bildiriliyor. Aleyhissalatü vesselam Arafat'ta Arife günü oruç tutulmasını yasaklamıştır. Yine Arife orucunun geçen yılın günahlarına kefaret olduğu konusunda da rivayet sahihtir. Arafat'ta orucunu bozmasına dair pek çok hikmetler sayılmıştır. Oruç tutmayan oruç tutana göre güçlü olacağı için daha iyi dua eder. Yolculukta oruç bozma farz oruçtan bile daha faziletli olduğuna göre nafile oruçtan nasıl olmaz? Aleyhissalatü vesselamın veda haccında Arife günü cuma idi ve aleyhissalatü vesselam yalnızca cuma günü tek bir gün oruç tutmayı yasaklamıştı. Her ne kadar cuma günü için değil de Arife günü için oruç tutuyor olsa da bu vesilelerle sadece cuma günü oruç tutmayı yasakladığını pekiştirmek amacıyla insanlara kendisinin oruç tutmadığını göstermek istedi. Cumartesi ve pazar günleri orucu. Aleyhissalatü vesselam cumartesi ve pazar günleri çok oruç tutar ve bununla Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmeyi amaçlardı. Bütün seneyi oruçlu geçirme. Peş peşe devamlı oruç tutma, serdi savum ve savumu dehir, bütün bir seneyi oruçlu geçirme aleyhissalatü vesselamın sünnetinden değildi. Aksine dehir orucu tutan ne oruç tutmuştur ne de tutmamıştır buyurmuştur. Bu sözüyle oruç tutulması haram kılınan günlerde oruç tutan kimseyi kastetmiş değildir. O bunu dehir orucu tutan kişi hakkında görüşünüz nedir diye soran kimseye cevap olarak söylemiştir. Halbuki haram kılınmış bir şeyi yapana ne tutmuştur ne tutmamıştır denilmez. Çünkü bu cevap oruç tutup tutmamasının eşit olduğunu, sevap ve ceza getirmeyeceğini çağrışmaktadır. Allah'ın tutulmasını haram kıldığı orucu tutan böyle değildir. Haramı işlediği için cezası vardır. Bu haram kılınan oruca dair sorulan soruya uygun bir cevap değildir. Evet. Nafile orucun kazası. Aleyhissalatü vesselam ailesinin yanına girer ve yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sorardı. Yok derlerse öyleyse ben oruçluyum derdi. Böylece nafile oruca gündüzden niyet ederdi. Zaman zaman nafile oruca niyet eder, sonra da bozardı. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselamın hem öyle hem de böyle yaptığını haber vermiştir. Ben Hafsa ile oruçluyduk. Bize canımızın çektiği bir yiyecek geldi. Ondan yedik. Sonra aleyhissalatü vesselam geldi. Hafsa aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü oruçluyduk. Bize canımızın çektiği bir yiyecek geldi. Biz de ondan yedik. Aleyhissalatü vesselam yerine bir gün kaza orucu tutun buyurmuştur. Bu hadis illettedir. Sadece cuma günü tutulan oruç. Aleyhissalatü vesselam gerek fiil gerek söz ile yalnız cuma günü oruç tutmanın mekruh olduğunu ifade etmiş ve sadece cuma günü bir tek gün oruç tutmayı yasaklamıştır. Şayet bir gün öncesi ve bir gün sonrası günde oruç tutacaksanız tutun demiş ama cumaya has oruç tutmayı yasaklamıştır. İtikafları. İtikafın hikmeti. Gönlün salahı ve Allahu Teala'ya gidiş yolunda olması, kendini Allah'a teksif etmesine ve bütünüyle Allahu Teala'ya yönelerek kalbinin dağınıklığını toplamasına bağlıdır. Zira kalp dağılırsa onu Allahu Teala'ya yöneltmekten başka bir şey toplayamaz. Çok yemek ve içmek, halka çokça karışmak, çok konuşmak, çok uyumak, dağınıklığı artıran, her bir vadiye dağıtan ve Allahu Teala'ya gidişi kesen, zayıflatan, engelleyen ve durduran şeylerdendir. Bu sebeple aziz ve rahim olan Allah'ın kullarına merhameti gereği onlar için çok yeme ve içmeyi önleyen ve gönül Allahu Teala'ya gidişten alıkoyan, şehevi kirlerden arındıran orucu koymuştur. Üstelik Allahu Teala bunu ihtiyaç miktarınca koymuştur. Kul bundan dünya ve ahirette yararlanır. Dünyevi ve uhrevi maslahatlarından ne zarar görür ne de geri kalır. Allahu Teala amacı ve özü kalbin Allah'a yönelmesi ve teksif olması, onunla baş başa kalması, halkla ilgisinin kesilmesi ve sadece Allahu Teala ile ilgilenmesi demek olan itikafı vaaz etmiştir. Yine itikaf sayesinde gönlün endişe ve vesveselerinin yerini Allah'ın zikri, sevgisi ve ona yöneliş alır, istila eder. Bundan sonra endişelerin tümü Allah'tan, hatıraların tümü Allah'ı anmak için, düşünceler Allah'ın rızasını kazanma ve ona yaklaştıran şeyleri elde etmek için olur. Halkla kaynaşmasının yerini Allah'ın dostluğu alır. Böylece hiçbir arkadaşın, dostun ve ondan başka sevindirenin bulunmadığı zamanda kabirdeki yalnızlık günlerinde Allah'ın dostluğuna hazırlanmış olur. İşte itikafın en yüce amacı budur. Bu amaç ancak oruçla tamamlanabildiğinden Allah'ın itikafı oruç tutulan en faziletli günlere kondu. Yani Ramazan'ın son 10 gününe. Aleyhissalatü vesselamın oruç tutmadan itikafa girdiği kesinlikle rivayet edilmemiştir. Aksine Ayşe annemiz oruçsuz itikaf olmaz demiştir. Allahu Teala itikafı hep oruçla birlikte zikretmiş, aleyhissalatü vesselam da oruçsuz itikafa girmemiştir. Konuşmaya gelince, ümmet için ahirette fayda vermeyecek her şeyden dili alıkoymak şeriat olmuştur. Çok uyumaya gelince bu ümmete gece ibadeti olarak en faziletli ve neticesi en iyi olan bir uykusuz kalma, teheccüd namazı meşru kılınmıştır. Bu hem kalbe hem de bedene fayda veren ve kulu işlerini görmekten alıkoymayan, uyku arasına giren bir uykusuzluktur. Riyazat ve suluk erbabının riyazeti bu dört temele: az yiyip içme, halk içine fazla karışmama, az konuşma, az uyuma dayanır. Onların bu konuda en mutluları aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoluna giren, azıp sapmamış gibi yoldan çıkmayan ve aşırıya kaçanlar gibi kusurlu davranmayanlardır. Böylece aleyhissalatü vesselamın oruç, namaz ve konuşma konusundaki tutumlarını anlatmış olduk. Şimdi onun itikaf konusundaki tutumlarına bir bakalım. İtikafa girişi: aleyhissalatü vesselam Allahü Teala kendisini katına alıncaya kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. İtikafı bir defa terk etti, onu da Şevval'de kaza etti. Kadir gecesini araştırdığından bir defasında Ramazan'ın ilk 10 günü, sonra ortasındaki 10 gün, daha sonra da son 10 günde itikafa girdi. Sonra Kadir gecesinin son 10 günde olduğunu anladı. Aleyhissalatü vesselam da Rabbine kavuşuncaya kadar Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmeye devam etti. Çadır kurulmasını emreder, mescitte bir çadır kurulur ve orada Rabbi Azze ve Celle ile baş başa kalırdı. İtikafa girmek istediğinde sabah namazını kılar, sonra itikafa girerdi. Bir defasında çadır kurmalarını emretti, kuruldu. Hanımlarının da çadırlarında olmalarını emretti, onlarınki de kuruldu. Sabah namazını kıldığında baktı ve çadırları gördü. Emredip çadırları bozdurdu ve Ramazan ayında itikafı terk edip Şevval ayının ilk 10 gününde itikafa girdi. Her yıl 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yıl 20 gün itikaf yaptı. Cibril her yıl Kur'an'ı aleyhissalatü vesselam'la bir defa karşılıklı okurdu. O yıl iki defa okudu. Aleyhissalatü vesselam da Cibril'le Kur'an'ı her yıl bir defa okurdu. O yıl iki defa okudu. İtikafa girdiğinde çadırına tek başına girer ve itikaf halindeyken insani ihtiyaçları dışında evine gitmezdi. Başını mescitten Ayşe'nin odasına doğru çıkarır, kendisi mescitte ve Ayşe'nin de Ayşe'ye doğru başını uzatır, ona tarattırır ve yıkatırdı. Aleyhissalatü vesselam itikaftayken hanımlarından biri kendisini ziyaret etmiş, gitmek için ayağa kalktığında aleyhissalatü vesselam da onunla birlikte kalkıp evine kadar götürmüş, bu geceleyin olmuştur. Fakat itikaftayken hanımlarından hiçbiriyle yatağına girmemiş, oynaşmamış, öpüşmemiş ve bu türlü davranışlarda bulunmamıştır. İtikafa girdiğinde yatağı serilir, itikafa girdiği yere divanı konulurdu. İhtiyaç için itikaftan çıktığında yolu üzerindeki hastaya uğramış ama ona ne yönelmiş ne hal hatırını sormuştur. Aleyhissalatü vesselamın itikafı böyleydi. Tevfik Allah'tandır.